Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılı Profesör Doktor Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildi. TRT İç Yapımlar Başkanlığı'nda yapımcı yönetmen Adem Özkan, bilim tarihinde ezber bozan Profesör Doktor Fuat Sezgin'le birlikte adını taşıyan bir kitap yazdı. Hem bu kitabı konuşacağız hem de Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını değerlendireceğiz Adem Özkan'la birlikte. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyomuzda olacak. Bilişim suçlarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Uzakta bekliyordu Saraybosna. Üsküp'e varmıştım, köprüde onu gördüm. Tuna nehri taştı birden, ben o an öldüm.
Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateş atma bu yalnızı. Ona çekişme hele şimdi hayla. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maaşın valla. Ateş atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayvan. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maaşın valla.
Unuturum sandım.
Gece gündüz bekledim de yine gelmedin. Tuna nehrin şahidindir, beni sevmedin. Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayda. Gözde yeşil kumra saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur verdim aşığın valla. Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayda. Gözde yeşil kumra Balkan saçı, çiçek açmış Balkan kızı, onlara diyeyim aşığım valla.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı yapımcı yönetmen Adem Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten çok kıymetli bir eser var şu an önümde. İsmi bilim tarihinde ezber bozan Profesör Doktor Fuat Sezgin'le birlikte Sayın Adem Özkan'ın kaleminden dökülen ve gerçekten çok kıymetli bir eser. Öncelikle emeğinize sağlık.
Teşekkür ediyorum.
2019 yılı Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Belli ki o kadar kıymetli bir profesör. Siz de ona o kadar kıymet verdiniz ki hem TRT adına belgesel çektiniz onunla, hem de bu kitabı yayınladınız. Bu yılın da tabii ki önemine binaen. Bu kitap nasıl oluştu? Serüven nasıl başladı? Anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Hay hay. Öncelikle ben sevgili dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce büyük mutasavvıf, büyük mütefekkir, yaşadığı ve sonraki asırların ışığı olmuş gönül insanı, manevi rehber Hazreti Mevlana'yı 746. Vuslat yıl dönümünde rahmet ve hürmetle anıyorum. Onun şahsında yolumuzu aydınlatan nice gönül sultanları oldu. Onları da Rabbimden rahmet niyazıyla yad etmek istiyorum. Fuat Sezgin hocamız da 2004 yılının Şubat ayında bilim tarihi çalışmaları ile ilgili bir belgesel yapmak üzere yolumuz kesişmiş oldu Almanya Frankfurt'ta. Tabii Fuat Sezgin ismini ve İslam bilim tarihindeki adını 1980'li yılların başında Müslüman İlim Öncüleri diye bir ansiklopedi okumuştum ve o ansiklopedide rastlamıştım. Doğrusu Fuat Sezgin'i yaşayan bir bilim adamı olarak, çağımızın da zirvesinde yer alan bir bilim adamı olarak okuyunca böyle hayretler içinde kaldım. Çok takdirle yad ederek böyle hayranlığımı ifade etmiştim. Fakat gün geldi, sene 2004, Fuat Sezgin'le ilgili o yıl TRT'de genel müdür olan, şu anda kendisini hakikaten yad etmek istediğim ismini Şenol Demiröz beyefendinin arzusuyla Fuat Sezgin'le ilgili bir belgesel yapmak üzere görevlendirildim. Ne acı ki 2004 yılında dünya çapındaki bu zirve isim ülkemizde çok iyi bilinen bir isim değildi. Hoca ile ilgili bilgiler o kadar kısıtlıydı ki bir yerlerden araştırarak enstitünün telefonunu zor bulduğumu söyleyebilirim. Ve bu değerli bilim adamımızı aradım ve kendisine TRT'nin, devlet televizyonunun kendisiyle bir İslam bilimler tarihiyle ilgili bir belgesel yapmak istediğimizi ilettim. Fakat hiç tanımadığım bir Fuat Sezgin tabii var karşımda. Bana söylediği cevap aynen şu oldu. Benim bu tür şeylere ayıracak fazla bir zamanım yok, kusura bakmayınız dedi. Ve ben dehşete düştüm. Hocayı çok da tanımıyorum. Nasıl ikna edebileceğimi de bilmiyorum. Ve hayretler içerisinde sadece içimden samimane bir ses, mutlaka bu belgesel yapılmalı gibi bir arzuyla haykırıyorum adeta. Ve kendisine buna milletimiz için, ülkemiz için ve bütün insanlık için son derece önemli bir çalışma olacağını, buna ihtiyacımız olduğunu, kendisine bakarak yeni nesillerin onunla yol bulması gerektiğini falan böyle çırpınarak anlatıyorum. Demek ki bu samimi çırpınışlar birkaç gün sonra samimane bir evetle karşılığını buldu. Ben tabii bayram ettim. Ve Fuat Sezgin Hoca ile ilk defa bu şekilde buluşmuş olduk.
Evet, peki görüşmeleriniz ve sonrasında çekimleriniz kaç gün devam etti?
Fuat Hocam'la ilk önce 2004 yılı Mart ayı içerisinde, şu anda tabii kendisi ahirete göçmüş bir TRT prodüktörü de vardı, Mehmet Ali Özpolat. Ben yönetmeni olarak, Mehmet Ali Bey de yapımcısı olarak Almanya'da ilk ön görüşme için 5 gün birlikte bulunduk. Bu 5 günde bu hakikaten bir derya olan ikinci bir örneğini ben şu anda yaşadığım asırda çevremde asla göremediğim bu büyük bilim adamıyla tam 5 gün dolu dolu onu tanıma fırsatı elde ettik. Biz ona programla ilgili sormamız gerekenleri sorduk. O da bir dakikanın bile hesabını yapan bir bilim adamı olarak, acaba bu gelenler benimle bu belgeseli hakikaten yapıp sonuca ulaşabilirler mi? Yoksa benim bunca değerli zamanımı yok edebilirler mi duygusuyla o da bizi çok imtihanlardan geçirdi.
İmtihanlardan geçmiş olacaksınız ki böylesine harika evet. bir belgesel hazırlanmış oldu. Peki Fuat Sezgin'e giden yolda ailesinin etkisini hiç konuştunuz mu kendisiyle?
Şimdi siz de biliyorsunuz büyük insanların hayatlarında gerçekten mutlaka ailelerin etkilerinin ve katkılarının ne denli çok olduğunu bildiğim için mutlaka bunu zaten sormam gerekiyordu ve hocamıza da sordum. Hocamız şunu söyledi. Ben dedi 1924'te Bitlis'te doğdum. Dindar bir ailenin ortamında kendimi buldum. Babam bir din adamıydı. Müftülük yapmıştı ve beni dindar, temiz, dürüst, insan sevgisiyle dolu bir insan olarak hep yetiştirmek istiyordu. Ve ben gerçekten onlardan aldığım bu terbiyeyle, bu edeple yetişmeye gayret ettim. Ve hala onlara şükran borçluyum, onları rahmetle yad ediyorum. Benim buraya gelmemde anne ve babamın etkisi hayatımın en temel faktörlerinden birisidir dedi. Yani demek ki diyorum insanı büyük yapan hakikaten ailesinin evladına verdiği büyük idealler, önemli bir ruh ve maneviyat dünyası, zorluklar karşısında yılmamak, cesaret, feragat, azim ve çalışkanlık gibi duygular ailede kazanılıyor. Ve hoca buradan aldığı bu cesaretle, samimiyetle böylesi bir aileden yetiştiğini her zaman ifade etti. Ve hatta şunu söyledi, babam ve annemin benim üzerimde yaptığı en büyük tesir şudur. Ben de bu materyalist dünyada dindar olmanın insana büyük bir rahatlık ve huzur verdiğine inanıyorum. Hatta bazen kendime sorardım. O kadar sıkıntılar yaşadım ve yaşıyorum ki ve bazen kendime de sorardım. Bir Allah'a inancım olmasaydı bu dünyaya bunca sıkıntılara ben nasıl tahammül edebilirdim? Nereye dayanabilirdim? Kime sığınabilirdim? Benim yegane dayanağım anne ve babamın bana verdiği o samimi inanç oldu diye ailesinin üzerindeki etkisini böylece zikretmiş oldu.
Evet. Peki değerli hoca bilimler tarihi çalışmalarına ne zaman başlamış, nasıl başlamış, nasıl karar vermiş?
Değerli hocamız tabii 1924 yılında doğmuş, Erzurum'da liseyi bitirmiş ve İstanbul'a 1943 yılında gelmiş. O ana kadarki bütün duyguları ve kendi fıtratı, yaratılışı mühendis olma duygusuyla dolu. İyi bir mühendis olmak. Fakat bir yakınına rastlıyor. O diyor ki bir Alman profesör var diyor İstanbul Üniversitesi'nde. Hem çok iyi Arapça konuşuyor. Hem de Müslüman bilginlerle ilgili çok ilginç hatıralardan bahsediyor. Onun diyor bir dersine seni götürmek isterim. Gelmek ister misin diyor. Ve tabii hoca tereddütsüz tamam diyor. Ve gidiyorlar. Orada 1892-1971 yıllar arasında yaşamış İstanbul Üniversitesi'nin değerli hocalarından Alman oryantalist Helmut Ritter'in bir dersine katılıyor. Orada hocası Helmut Ritter şunu söylüyor. Modern matematiğin ve daha başka birçok ilimlerin temelinde İslam bilim adamlarının çok önemli etkisi ve temeli olduğunu söylüyor. Diyor ki bir yabancının hem Arapça konuşması hem de ilk defa modern bilimlerle ilgili bunların temelinde matematik ve diğer fizik, kimya gibi ilimlerde Müslüman bilginlerden çok önemli ve sitayişle bahsetmesi bir anda diyor benim dünyamı allak bullak etti. Şaşırdım, ilk defa duyduğum şeylerdi bunlar. Dolayısıyla o gün Helmut Ritter'in öğrencisi olmaya karar verdim ve diyor o gün artık benim için buraya geldiğim yol ilk adımıyla başlamış oldu diyor. Yani Helmut Ritter'in o söylediği sözler hocanın bu yoldaki ilk fitilini ateşlemiş. Evet. Ve İslam bilim tarihine ve bilim tarihi çalışmalarına bu şekilde başlamış.
Şimdi tabii hocasını da aslında yalnızca onu değil elbette bütün dünyayı da hayrette bırakan Arap İslam Bilimleri Tarihi adlı dev eseri. Peki bu eseri ve bunun gibi diğer çalışmalarını nasıl yapmış?
Şimdi öncelikle hemen kısa bir dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Arap İslam bilimleri denmesinin sebebi şu. Biliyorsunuz Müslümanlar ilk önce Arabistan'da Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz'le birlikte başladı. Ve Peygamber Efendimiz'in soyu da Arap'tı. Dolayısıyla Batı dünyası bu özelliğinden dolayı İslami çalışmalara Arabiyat ya da İslamiyat gibi bilimsel bir tabir kullanıyorlar. Yani hoca da o Batı'da oluşan bilimsel tarzı kendisini esas olarak bildiği için onu mecburen Arap İslam bilimleri şeklinde ifade ediyor. Yani onun anlamı bu.
Evet.
Değerli hocamız, amacına tabii ulaşmak için dile kolay. Bugün hangimiz bir dili rahatlıkla istediğimiz gibi konuşabiliyoruz? Tam 27 dil öğrenmiş.
Gerçekten
evet.
mi?
Tam 27 dil öğreniyor. İslam bilim tarihini bizzat o ülkelerin kendi kaynaklarından hiç kimsenin etkisi ve katkısı olmadan birebir anlayabilmek için diyelim ki Fransa'ya gidip oradaki bilimsel kütüphanelerde araştırma yapacaksa oturuyor önce Fransızcayı öğreniyor. O kitapları okuyup anlayıp tercüme edecek kadar. İspanya'ya gidecekse İspanyolcayı öğreniyor.
Tercümeleriyle yetinmiyor.
Kesinlikle. Çünkü o tercümelerde nelerin olabileceğini...
Eksiklerin
olabileceğini düşünüyor. Tabii eksikler olabilir, hatalar olabilir. Çünkü dünyada bunlar olmayan şeyler değil. Maalesef olmuş. Hoca da bütün bunları bildiği için 27 dil öğreniyor. Ve 60 ülkede 400 bin çeşit el yazması eseri elden geçirerek, hepsinden tek tek notlar çıkararak, işte bugün hocasını da, bütün dünyayı da, İslam alemini de hayranlık ve hayrette bırakan o muhteşem eseri Arap İslam Bilimleri Tarihi 17 ciltlik eserini hazırlıyor. Tabii hoca buna başlamadan önce böyle bir çalışma yapacağını kime söyler? Kendisini bu işe başlatan
hocasına, tabii.
Hocasına söyler. Bir nevi onun ustası.
Evet.
Varıp diyor ki hocam ben böyle bir şey yapmak istiyorum deyince hoca hayretler içerisinde kalıyor ve diyor ki bunu dünyada hiç kimse yapamaz, sen de yapamazsın.
Çabalama boşuna.
Bu işe diyor boşa hiç soyunma, bu işle de uğraşma diyor. Ve çok ilginçtir. Fuat hocam da Allah rahmet eylesin, en çok gördüğüm şey hocasına vefasını görmüştüm. Hocasından o kadar böyle özel bahsederdi ki bu Helmut Ritter'den. Diyor ki, İlk defa hocama o gün inanmadım ve kendi inandığımı yaptım, başardım ve hocamın önüne koydum diyor. Ve 1967 yılında Fuat hocamın ilk kitabı Almanya'da Almanca olarak basılıyor, birinci cildi. Çıkar çıkmaz hemen Helmut Ritter'e gönderiyor. Hocam diyor, kitabıma bir bakar mısınız? Hoca tabii 3 ay geçiyor, bir cevap vermiyor. Hoca tekrar mektup yazıyor. Eskiden tabii mektup olurdu. Ve hemen hocamız ona cevaben Helmut Ritter şunu söylüyor. Diyor ki bu hikaye kitabı değil. Bu bilimsel bir kitap. Dev gibi bir kitap yazmışsın. Okuması öyle kolay mı diyor. okuyup diyor sana ileteceğim cevabımı. Ve gerçekten kitabını okuduktan sonra şu müthiş cümleleri kuruyor. Fuat diyor. Böyle bir kitabı bugüne kadar hiç kimse yazamadı. Ama ilk defa sen yazdın ve bundan sonra da hiç kimse yazamayacak diyor. Hocam diyor bana inanmıyordu ama eserimi gördükten sonra inandı ve bu cümleleri söyledi diyor. Hocam diyor bizim gibi talebelerinin başarılı olmasından çok büyük mutluluk duyardı diyor. Bu da tabii hocalarımıza ayrıca bir derstir. Öğrencisinin kendisini geçmesinden
mutluluk duyar.
Büyük bir mutluluk duyuyor. Böylesi bir güzelliği kendisinin yaşadığını özellikle ifade etmişti.
Evet. Peki ne vardı bu kitabın içinde hocasını bu kadar hayrete düşüren ve aslında bütün dünyayı bu kadar hayrete düşüren?
Tabii şöyle, orada az önce ifade ettim. 60 ülkede 400 bin çeşit orijinal el yazması kitaptan orijinal bilgileri
derledi.
Resmen derleyerek, tek tek not alarak ve kendisini tamamen o işin içerisinde adeta fani kılarak şu çalışmaları yapıyor. Kitabın tabii muhteviyatında bunlar var. Kur'an ilimleri, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji ve ilgili alanlar, dil bilgisi, matematiksel coğrafya, İslam'da kartografya, İslam ve felsefe ve İslam eğitimi gibi onlarca ana ve yan dalların içinde bulunduğu muazzam bir çalışma.
Gerçekten öyleymiş. Saymakla bitiremedik yayınımızda bile. Profesör Doktor Fuat Sezgin, Arap İslam Tarihi, İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü de kurdu. Bu anlamda hangi amaçla kurduğunu acaba bu yazdığı esere de dayandırabilir miyiz?
Şimdi oraya geçmeden önce şöyle bir bölümden bahsetmek istiyorum. Belki süremiz daraldı ama bunu da çok önemsediğim için müsaadenizle.
Estağfurullah.
Şimdi Fuat Sezgin'de din bilim yaklaşımı, bu son derece önemli bir konu. Çünkü Fuat Sezgin gerçekten hayatının çok ciddi bir kısmını pozitif bilimlerle geçirmiş bir insan. Böyle bir insanın din ve bilim yaklaşımını herkes merak ediyor. Nasıldı? Yani Fuat Sezgin 70 yıl günde 17-18 saat çalışarak, 27 dil öğrenerek, 400 bin çeşit el yazması eseri elden geçirerek ve İslam bilim tarihiyle ilgili yabancı dilde hazırlanmış binlerce etüdü elden geçirerek 1400 cilt eser yayınlamış bir insan. Dolayısıyla onun din ve bilim yaklaşımı nedir konusunda bizzat hocanın kendi ifadesi aynen şu oldu. Din bilimi gölgeledi cümlesini gerek batıda gerekse dedi Türkiye'de çok duyduğum bir sözdü. Din bilimi engelledi. Bu anlayışı şiddetle reddediyorum. Belki diğer dinler bunun içine girebilir ama İslam'da 750'ye yakın ayet ilimle, tefekkürle ilgiliyken, Allah ilmi insanlara oku emriyle farz kılarken hem diğer ilimleri, Kur'an'ı hem de kainatı yani evreni bir Kur'an ayeti olarak gördüğünü, dolayısıyla bunu okumayı da Allah'ın farz kıldığı gerçeğini ifade ederek hoca bundan dolayı diyor ki din hiçbir zaman bilimi gölgelememiştir. Hatta hoca şunu söylüyor. Yahudi bir oryantalist bilim adamı vardı diyor. Çok yakın birbirimize dostuk, hürmet ederdik. Bizzat onun ağzından şöyle nakletmişti. Eğer diyor Rosenthal'ın söylediği şey şu. İslam bilimleri sadece dünyevi faydacı bir çıkarla almak isteseydi Yunan'dan, antik çağdan sadece günübirlik işlerini kolaylaştırmak için alır. O da son derece kalitesiz, son derece seviyesiz ve düzeysiz olarak kalabilirdi. Fakat diyor İslam bilime öyle samimane yaklaşmış ki sanki bir ana kucağında sarmaş dolaş olarak bilimi daima büyütmüş, bilimi daima geliştirmiş diyor ve Fuat Hoca hemen bu soruyu şu cümleleriyle tamamlamak istiyorum. Müslüman bilim adamları ne yapmış? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ilmi farz kıldığı, bu dinin peygamberi Hazreti Muhammed'in alimin uykusu ibadet edenin ibadetinden üstündür diyerek ilmi bu kadar öncelediği bir peygamberin ümmeti olarak diyor ki İslam bilim adamları eski ilimleri aldılar geliştirdiler. Yeni bilim dallarını kurdular ve ileride kurulacak yeni bilimlerin de temellerini teşkil ettiler.
Peki tam da bu tarihi enstitüye gelirsek, Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'ne, o enstitüde neler var, hangi amaçlarla kuruldu, ondan da bahsetmenizi rica edebilir miyim?
Tabii, enstitü 1982 yılında kuruluyor. Hoca amacını bize şöyle söylüyor. İslam ilimler tarihini geniş çaplı olarak araştırmak ve tanıtmak. 800 ila 1000 yıl İslam bilginleri ilmin zirvesine çıkmışlar. Bugünkü Batı medeniyetinin de temelleri olan birçok esasları İslam bilim adamları atmış. Dolayısıyla diyor bu enstitü bu gerçekleri ortaya koyarak bütün diyor uluslararası dillerde bütün dünyaya bunu duyurarak gerçekleri haykırmaktı. Bu enstitünün amacı buydu diyor. Hoca 1983 yılında da bir müze kuruyor. Bu müzenin amacını da hemen bir cümleyle şöyle özetliyor. Bu aletleri diyor şunun için yaptık. 800'e yakın aletler var. Bunlar 1000 sene önce, işte 800 sene önce, 900 sene önce yapılan bilim adamlarının kitaplarında tarif edilmiş ama günümüze hiçbirisi gelmemiş neredeyse. O aletleri orada anlatılan şekliyle bizzat çalışır vaziyette yaparak müzesine koymuş. Ve diyor bütün bunların bir tek amacı vardı. Amacı şuydu. İslam biliminin böyle dilden dile dolaşan bir rivayet, bir hikaye olmadığını, bunun yaşanmış bir gerçek olduğunu görsellerle ispatından başka bir şey olmadığını ortaya koymak için yaptım diyor.
Evet, o kadar idealist bir isimden bahsediyoruz ki aslında Profesör Doktor Fuat Sezgin. Muhakkak çok önemli idealleri vardı. Sizin en çok bu idealler arasında dikkatinizi çeken neydi?
En önemli şey ilk ön görüşmeye gittiğimiz zaman bize şunu anlatmıştı. Dedi ki Sayın Özkan, ben Batı'nın özellikle Almanya'nın teknolojisinden, bilime olan yaklaşımından, bilimsel geçmişinden çok etkilendim. Ve çok istifade ettim, çok yararlandım. Yıllarca dedi hayalini kurduğum bir şey vardı. Türkiye'den her yıl bir vakıf kurarak 10 tane öğrenci getirmek istiyordum. Ve bu öğrencilere İngilizce, Arapça ve Almanca öğrenmelerini şart koşup, ilahiyat fakültesi dışında fizik ve kimya okumak şartını getirip, yani iki bilim dalını hem manevi bilimleri hem de pozitif bilimleri birleştirerek çift kanatlı bir kuş modeli içerisinde, çünkü tek kanatla hiçbir kuş uçamaz.
Evet.
Din ve bilim daima iki kanat gibidir. Dolayısıyla bu ikisini birleştirerek dünya çapında büyük bilim adamlarının yetişmesine diyor zemin hazırlamak istedim. Ama ne acı ki gerek ülkeme geldim, devlet yetkililerine anlattım, gerekse diyor Almanya'daki bir kısım makamlara anlattım. Ama maalesef bunu üzülerek kendisi bana söylediği için söylemek zorundayım. Öncelikle diyor çalıştığım Göte Üniversitesi başta olmak üzere Alman devleti ve ne acı ki kendi büyükelçiliğimiz ve bir kısım diyor makamlar bunu savsakladılar ve buna mani oldular. Eğer buna mani olmasalardı diyor, söylediği cümle çok önemli. Bugün Türkiye'nin dünya çapında İngilizce, Almanca ve Arapça bilen, fizik, matematik okumuş, aynı zamanda ilahiyat tahsili olan, dünyayı adeta kökünden değiştirebilecek bilim adamları olacaktı. Ve onlar buna mani oldular. Bilerek ya da bilmeyerek. Veballeri çok büyük, bunun hesabını nasıl verecekler ben de bilemiyorum demişti.
Tüm bu çalışmalarla Fuat Sezgin muhakkak hem Batı'ya hem de Müslümanlara çok önemli sözler iletiyor. Neler söylüyor? Biz de yavaş yavaş süremizin sonlarına
evet.
doğru geliyoruz.
Yani Avrupalıların 10. yüzyıldan itibaren 16. yüzyıla kadar İslam bilim hakikatlerini aldıklarını, İslam bilginlerinden tam 500 yıl bir anne sütü emer gibi bilimleri emdiklerini söylüyor hoca. Ama diyor bir süre sonra Batı bunu unutarak kendisini o aradaki diyor İslam biliminin altın yılları olan 800 yılı unutup adeta her şey Yunan'a bağlıymış ya da Bizans'a bağlıymış gibi kendilerini oraya diyor bağlamak istiyorlar. Ben diyor onlara bu yaptığım çalışmalarımla gece gündüz durmaksızın yaptığım bu gayretlerle bir şey ortaya koymak istedim. Batı'nın bu yaptığının yalan olduğunu, arada unutmaya çalıştıkları medeniyetin, o 800 yıllık dilimin, bölümün İslam medeniyeti olduğunu ispatlamaya çalıştım. Ve bunda büyük ölçüde başarılı oldum diyor ve ortaya koyduğu eserleri artık bugün müracaat etmeden Batı'da ya da dünyanın hiçbir yerinde bilim tarihi yazılamaz ve yazılamıyor.
Değerli
böylesi bir değer ortaya koymuş. Evet.
Süremizin sonlarında kitabınızdan da bahsederek bu bölümü sonlandıralım Sayın Özkan. Bilim tarihinde ezber bozan Profesör Doktor Fuat Sezgin'le birlikte ve gerçekten o kadar kıymetli bir eser ki öncelikle elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Çok kısa da bundan bahsedelim, öyle sonlandıralım bu bölümümüzü.
Şimdi Fuat Sezgin hocamız 30 Haziran 2018'de tabii her fani gibi bu dünyada o da ölümü tattı ve Yaratanına kavuştu. Yani Hakk'a vasıl oldu. Allah rahmet eylesin. Ona da bu vesileyle rahmetle analım. Değerli hocamızın vefatının hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olarak kutlanacağını söyledi. Bu daha sonra resmi gazetede yayınlandı ve Türkiye'de bir kısım faaliyetler oldu. Ben tabii 2004 yılında hocamızla yaptığımız 10 bölümlük Dünyaya Doğan Güneş, İslam Bilim Tarihi belgeselinde hocamızla o kadar çok hatıralarımız oldu ki kamera arkası.
Keşke süremiz olsa da onları sizden dinleyebilseydik.
Yani biz hocamızla gerçekten bir merhaba demek bile ona mümkün değilken her gün 15 saatten az olmamak üzere çalıştık. 5 gün ön görüşme, 10 gün program çekimleri, Frankfurt'ta toplam 15 gün, 5 günde İstanbul'da İstanbul çekimleriyle 20 gün dolu dolu birlikte olduk. Bu birlikteliğin tabii o kadar çok hatıraları ve gözlemleri oldu ki. Artı bir de bizim bu belgeseli hocamızın anlattıkları dışında, yaşadıklarımız, gözlemlerimiz ve hatıralar dışında İslam biliminin şu anda dünyada yaşayan izlerini görselleştirmek için Özbekistan'a gittik, Mısır'a gittik, İran'a gittik ve Türkiye'deki mekanlarında bizzat çekimler yaptık. O mekanlardan derlediğim notlar oldu. Bu ülkelerde önemli bilim adamlarını konuşturduk İslam bilimiyle ilgili. Onlarla ilgili röportajlar oldu, İslam bilim yaklaşımı oldu. Bilim ve teknolojinin, Kur'an bilim ve teknolojiye nasıl bakıyor? Yani çağdaş bir düşünce Kur'an'ın içerisinde nasıl yer alıyor gibi konulara da tabii mümkün oldukça yer vermeye gayret ettik. Dolayısıyla bu kitap da 2019 yılı Fuat Sezgin yılı olması hasebiyle beni teşvik etti. Bir an önce kitabı tamamlamaya gayret ettim ve kitap çok şükür yani 2019 yılı bitmeden elimize ulaştı. Şu anda önünüzde, elinizde olan bilim tarihinde ezber bozan Profesör Doktor Fuat Sezgin'le birlikte kitabımız Üsküdar Belediyesi tarafından prestij bir baskıyla yayına hazırlandı ve yayınlandı. Ben burada tabii bu eseri yayınlayan Üsküdar Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü milletimizin, gençliğinin ve insanımızın böylesi rol modellere, böylesi rehberlere ihtiyacı var. Bu güzel insanlar, Fuat Sezgin gibi insanlar, karanlıkta deniz feneri gibidirler. Eğer onlar olmazsa biz nereye gideceğimizi bilemeyiz. Biz eğer bugün çocuklarımıza, gençlerimize, insanımıza böylesi modelleri, böylesi rehber insanları gösterir, tanıtırsak, onların kime benzeyeceği ortaya çıkar. Onlar o geçmişte 1000 seneye yakın dünyaya altın çağını yaşatan o İslam bilginlerinin yolunu kendilerine yol ve rehber ederler.
Sayın Özkan çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığınız hem bu muhteşem eseri bizlere kazandırdığınız için, okuyucularınıza kazandırdığınız için Üsküdar Belediyesi'ne de bir kez daha teşekkür edelim ve büyük profesörü Fuat Sezgin'i saygıyla, rahmetle bir kez daha biz de sizin vesilenizle anmış olduk. Nur içinde yatsın ama hiçbir zaman zaten böyle değerler ölmeyecek, ölümsüz olacaklar. Çünkü az önce ifade ettiğiniz 1400 cildin üzerinde eseriyle o hep zaten onun yolunu açmayı bekleyen öğrencilerine ışık olacak.
Bir cümleyle öncelikle tabii bizi dinleyen bu sevgili dinleyicilerimize hem de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu imkan ve bu fırsat verildiği için bunları duyurma imkanımız oldu. Dünyada eser bırakmak kadar güzel bir şey yok. Yoksa unutulur gidersiniz ve kimseye hiçbir faydanız olmaz. Şöyle güzel bir sözü hocam için hatırlamak istiyorum. İnsan odur ki yerine bıraka bir eser, eseri olmayanın yerine yeller eser.
Öyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Hocamız asla unutulmayacak. Dünya bilim tarihine ve dünya insanlığına gerçekleri haykıran, hakikatlerle dolu nice eserler bıraktı. Nur içinde yatsın. Cenab-ı Hak'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum. Yeni Fuat Sezginlerin yolunun açılmasına bu kitap ya da bunun gibi çalışmalar vesile olursa ben de kendimi bahtiyar insanlardan addederim.
İnşallah. Biz de çok mutlu olduk yayınımızda olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emeklerinize, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı Yapım Başkanlığı'nda görev yapan yapımcı yönetmen Adem Özkan bizlerle birlikteydi ve bilim tarihinde ezber bozan Profesör Doktor Fuat Sezgin'le birlikte kitabının yazarı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bizimle bu kitabı paylaştığı için ve bir kez daha Profesör Doktor Fuat Sezgin'i saygıyla rahmetle anıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Neden hep susuyorsun?
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Günümüzde çok çok önemli olan ve aslında çoğumuzun konu hakkında az bilgi sahibi olduğunu düşündüğüm bir konuyu aslında konuşacağız. Ya da belki son zamanlara doğru belki biraz daha bilgi edinme anlamında kendimizi geliştirmiş de olabiliriz. Detayları size soracağız. Bilişim suçlarını konuşacağız.
Evet. Şimdi tabii biliyorsunuz artık tabletler, akıllı telefonlar işte hepsi devreye girdi. Teknoloji, özellikle bilişim alanındaki teknoloji çok hızlı şekilde gelişmeye başladı. Veriler çok hızlı şekilde paylaşılmaya başlandı. Eskiden hani ilk televizyonun çıktığı zamanlarda işte reisi cumhurumuz konuşacak diye karşısında kravat takım elbiseyle gecenin 11'inde 10'unda işte evinde takım elbiseyle reisi cumhur, belki o da bizi görür diye, değil mi?
Evet.
İşte televizyon filmlerine bile konu olmuştu. Ama öyle bir hızlı gelişim gösterdi ki artık bütün televizyonlar neredeyse elimizdeki akıllı telefonların içerisinde bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Bütün kişisel verilerimiz insanların elinde dolaşabiliyor. Bu tabii bir takım tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Hatta işte daha yeni, geçtiğimiz haftalarda kişisel verilerin korunması hakkında kanun çerçevesinde kişisel veri sicillerinin oluşturulması ve tutulması yönünde yasal bir düzenleme yapıldı. Belki ilerleyen zamanlarda bunlarla da ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirici bir takım programlar yapabiliriz. Ama özellikle de şu anda dinleyicilerimizin çok iyi bildiği şekliyle sosyal medya dediğimiz bir algı var toplumda. Sosyal medya. Sosyal medyada insanlar gittiği yerleri gösteriyor, fotoğraflıyor, yemeklerini gösteriyor, fotoğraflıyor, ne yediğini, hangi restoranda olduğunu, şimdi kiminle birlikte olduğunu fotoğraflarını çekip paylaşıyorlar. Bu aslında aynı zamanda hem sosyal medyada insanların sizin çok özelinizle ilgili bilgiler edinmesine, aynı zamanda da birçok önemli kişisel verilerin edinilmesine neden oluyor.
Evet.
Nedir o? Örnek veriyorum. Örneğin interaktif bankacılık işlemleri yaparken oraya kimlik numaranızı giriyorsunuz, özel şifrelerinizi giriyorsunuz, işte cinsiyetiniz veya bir alışveriş işlemi sırasında kredi kartı numaralarınızı giriyorsunuz, kredi kartı bilgilerinizin yanında özel bilgilerinizi giriyorsunuz. Yani baktığınızda aslında bizim bu sosyal medya dediğimiz yöntemle veya ticari internet alışverişi dediğimiz yöntemle bütün kişisel verilerimiz birilerinin eline geçiyor. Denenmiş olduğu için söylemekte hiç beis görmüyorum. Örneğin cep telefonunuzun yanında ya da işte tabletinizin başında sık sık örneğin zeytin, zeytin, zeytin, zeytincilik, zeytinle ilgili falan söz etmeye başladığınızda bir müddet sonra sizin sosyal medya hesaplarınızla ilgili örneğin bir hesaba girerken bir internet erişim portalı vasıtasıyla bir bakıyorsun sağda solda zeytin reklamları, zeytincilik reklamları, zeytin ağacı, buna ilişkin ticari bir takım reklamların çıktığını göreceksiniz. Çok şaşırtıcı. Bu şunu gösteriyor. Artık içinde bulunduğumuz dünyada bu sosyal medya dediğimiz ve internet erişimi sayesinde bir tek aklımızın okunmadığı kaldı. Onun dışında söylediğimiz, dile getirdiğimiz, yazdığımız, çizdiğimiz her şey kalıcı. Kalıyor. Silseniz bile o ortadan kalkmıyor. İşte bu nedenle bu kadar önemli paylaşımların yapıldığı bir ortamda maalesef bu bilgilerin kötü niyetli insanların eline geçme ve onlar tarafından kullanma tehlikesi ortaya çıktı. Daha düne kadar ceza kanunlarımızda bilişim suçları diye bir suç tipi yoktu. Ama şimdi Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir başlık açıldı. Hatta internet ortamı yoluyla işlenen suçlara ilişkin özel kanuni düzenlemeler yapıldı. Bu sadece Türkiye'de değil. Bütün gelişmiş dünya ülkelerinde, özellikle bu internet ve sosyal medya ortamını kullanan ülkelerin tamamında bilişim suçlarıyla ilgili kanunlarda ayrı başlıklar açılmaya başladı. Çünkü ne oluyor? Sizin paylaştığınız bir fotoğrafla ilgili bir başkası o fotoğrafı alıp başka bir yere montajlayıp sizi farklı bir şekilde topluma lanse etmeye başlayabiliyor. Veya sizin bilgilerinizi alıp sizin bilgilerinizle sizin adınıza sahte bir takım, biz buna taklit veya işte sizin adınıza açılmış sayfalar diyoruz. Aslında o sayfa sizin sayfanız değil.
Evet.
Ama sizin resminiz konuluyor. Sizin isminizin de işte ön isminiz veya soy isminizle ilgili bir takım kısaltmalar da yapılarak sanki sayfa sizin sayfanızmış gibi bu sayfa üzerinden bir takım işte hakaret, işte farklı suçlar, bankacılık, işte insanları dolandırma, verileri işte satma
ve
gibi.
Hatta bilgileri sanki kendi gönderiyormuş gibi elektronik posta adresiyle diğer arkadaşlarına da gönderiyor. Karşı taraf zannediyor ki o arkadaşından geldi o mesaj ona. Dolayısıyla güveniyor ama halbuki o ona arkadaşından gelmiş.
Kesinlikle.
Bir mesaj değil ne yazık ki.
Mesela bu söylediğiniz yöntemle aynı zamanda virüs gönderilebilir.
Evet.
Nedir o virüs? Virüs göndererek sizin kişisel verilerinizin elde edilmesine çalışılabiliyor. Veya o ekranda sizin girdiğiniz birçok fotoğraf, bilgi, paylaşım hepsini depolayıp daha sonra bunların para edenler ayıklanarak satılabiliyor. Örneğin televizyon telefonlarınıza birçok kişinin dinleyicilerimize de gelmiştir. İşte şu reklam sloganlar gelir. İşte şuradan alın, buradan alın. Aslında onlar sizin telefonlarınızı, telefon bilgilerinizi birilerinden elde etmiş ve kendi mallarının, hizmetlerinin reklamını yapabilmek için de sizin aslında izniniz olmadan o reklamları sizinle paylaşmaktadır. İşte bunların tümünün engellenmesi, önlenmesi için yasal düzenlemeler ortaya çıkarıldı. Bugün ülkemizde de buna ilişkin yasal düzenlemeler var. Şimdi örneğin baktığımızda bu tüm verilerin kullanımı aslında usule ve yasaya aykırı şekilde kullanımı bir suç oluşturuyor. Buna da biz bilişim suçları diyoruz. İşte Avustralyalı Sydney Üniversitesi'nden Underwood diye bir Jim Underwood, bu bilişim suçları üzerine çok uzman bir hoca, yapmış olduğu çalışmada aslında şunu söylüyor. Diyor ki aslında diyor bilişim suçları bizim normal dolandırıcılık, işte tehdit, korkutma, rahatsız etme, ondan sonra hırsızlık, taciz gibi suçların internet yoluyla işlenmiş halidir diyor.
Hmm.
Yani aslında bu suçlar zaten var ama bu suçlar artık internet
evet.
yoluyla işliyoruz. Nedir o? Örneğin kişinin müstehcen resimlerinin alınıp paylaşılması veya kişiye internet üzerinden ya da telefonla SMS mesajları üzerinden veya işte WhatsApp dediğimiz diğer ulaşım sosyal medya olanakları yoluyla kişiye hakaret edilmesi, o kişinin adına sahte profiller açılarak bir takım paylaşımlarda bulunması. Bunların tamamı suç. Örneğin bizim Türk Ceza Kanunumuzda bir kimsenin kişisel verilerini alıp veya iki kişinin kendi arasındaki konuşmaları veya resim paylaşımlarını alıp paylaşan kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu. Dinleyicilerimizin bu konuda en çok aslında merak ettiği konulardan birisi şu, bize çok soruluyor bu. Örneğin işte bir suç işleniyor ya da bana karşı bir suç işleniyor. Bir şiddet var, darp var veya işte benimle ilgili bir konuda önemli bir tehdit mesajı var. Ben bunu o karşı kişinin haberi olmaksızın kaydetsem suç işlemiş olur muyum? Sonra da bunu mahkemeye iletsem suç işlemiş olur muyum? Evet, suç işlemiş olursunuz. Çünkü karşı kişinin izni olmaksızın yapılan kayıtlar ve onların daha sonra ifşa edilmesi yani açıklanması suç. Ancak kanun bir istisna getirmiş. Diyor ki kanun, eğer o anda suçun işlendiği an herhangi bir yasal yolla kayıt alma ya da görüntüleme imkanı ya da ses kaydı alma imkanı yok ise sadece o suçla ilgili görüntüler veya ses kayıtları alınabilir ve bunlar kullanılabilir diye yargı içtihatlarıyla da desteklenen hususlar var. Yani bunu yapabiliyorsunuz. Ama bunu mesela amacı dışında mesela bir davayla davada kullanmak farklı bir şey. İki kişi arasındaki konuşmaları alıp bir şeyde ifşa etmek, bu özel konuşmalar da olabilir, özel mesajlaşmalar, özel resim göndermeler de olabilir. Bunları eğer üçüncü kişilere aktarırsanız, açıklarsanız, anlatırsanız veya sosyal medyada yayarsanız yine 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırma ihtimaliyle karşı karşıya kalırsınız. O nedenle demek ki biz bunları mümkün oldukça kendi özelimizle ilgili olan bir husus varsa bunu mahkemede paylaşabiliriz. Onun dışında mahkemede paylaşmamız söz konusu değil. Peki böyle suçlarla karşılaştığımızda örneğin özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir suçla karşılaştığımızda ne yapacağız? Ya da sosyal verilerimiz paylaşılırsa ne yapacağız? Hemen 1. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabiliriz. 2. Sulh ceza hakimliklerine başvuruda bulunarak ilgili internet sayfasına erişimin engellenmesi yasağı getirebilirsiniz. Bu çok önemli. Evet. Ve hemen zaten mahkemeler bir gün içinde alır almaz o konuya ilişkin bugün başvursanız sabah başvurduğunuzu akşama ya da öğleden sonra başvurduysanız ertesi sabah mutlaka karar çıkıyor ve hemen Erişim Sağlayıcılar Birliği denilen yere bu mahkeme kararı gönderiliyor ve oradaki o haksız yayın ya da fotoğraf ya da sözcükler, hakaretler kaldırılabiliyor ve erişim engelleniyor. O sayfaya erişim engellenebiliyor. Bu en pratik, en hızlı çözüm yoludur. Ayrıca da ekonomik olarak insanlar hani dava açıyoruz diye düşünmesinler. Evet. Sulh ceza yani kamu davası niteliğinde olduğu için herhangi bir harca tabi değildir. Herhangi bir avukatlık hizmeti alarak da yapmayabilirsiniz. Bunu bizzat kendiniz de başvurabilirsiniz.
Dilekçeyle başvurabilirsiniz.
Dilekçeyle sulh ceza hakimliğine ilgili erişim sayfasının uzantılarını kesip kopyalayarak bunu halledebilirsiniz. Bu çerçevede de kendimizi koruma altına almış oluruz.
Aslında çok kolaymış yöntem. Evet. Çoğumuz az önce sizin ifade ettiğiniz sebeplerden dolayı belki de o başvuruyu yapmıyoruzdur diye düşünüyorum ama ne kadar kolay olduğunu değerli avukat Süleyman Çetin aktardı bizlere. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin'le bilişim suçlarını ve böyle bir suça maruz kaldığımızda neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.